Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Öncelikle bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere bir tutam enfiyenin hikayesini anlatacağız. Enfiyenin aslı söğüt ağacı veya çürümüş tütündür. Sağ elin baş parmağı ile işaret parmağı yan yana getirilir. Bu usul mühim. Orta parmak bu iki parmağın altına bir taban gibi uzatılır. Ve baş parmak ile işaret parmağının arasına bir tutam enfiye yerleştirilir ve bu buruna çekilir. İşte ilmi tarifiyle enfiye çekmek budur. Ya da böyle olur. Ne yararı var enfiyenin? Nereden girmiş insanoğlu hayatına? İşte onlar üzerinde bir iki kelam edelim istedik bu hafta. Evet, baharatçılarda pek de ucuza satılmayan enfiyenin pek çok yararı ve marifeti var. Yıllarını şifalı otlara adamış olan baharatçılar, enfiye üzerinde sohbet ederseniz, enfiyenin faydalarını sorarsanız, size enfiye söğüt ağacından yapılır, ağaç değirmende öğütülür, un haline getirilir ve enfiye olur. Söğüt ağacı ülkemizde de yetişir. İç Anadolu kesimlerinde var malum bu ağaçtan. Enfiyenin faydasına gelince, bakınız nelere iyi geliyor. Nezleye iyi geliyor. Baş ağrısını geçiriyor. Burnu açıyor. İfrazatın rahatlıkla çıkmasını sağlıyor. Unutkanlığı gideriyor. Halsizlik enfiye çekince kayboluyor. Neşe veriyor ve uyku sersemliğini ortadan kaldırıyor. Gördünüz mü siz enfiyenin yararlarını, ilaç mı, keyif verici madde mi? Tam belli değil yani. Baharatçılar öyle diyor ama kitaplar öyle demiyor. Kitaplar başka türlü tarif ediyorlar enfiyeyi. Diyorlar ki enfiye çürümüş tütünden yapılan keyif verici bir tozdur diyorlar. İlmi olarak kitaplarda yer alıyor enfiye ve bunun yapılabilmesi için 18 ay 20 aylık bir müddet lazım. Tütün bu müddet zarfında çürüyor ve enfiye haline geliyor. Bu tütün tozunu yani enfiyeyi gül suyuyla, karanfille, lavantayla yıkayıp kokulandırmak da yapılan ameliyelerin arasında yer alıyor. Enfiye dünyaca biliniyor. Ancak 18. asırda İstanbul sosyetesi arasında bir salgın adet haline gelmiş, moda olmuş. Öylesine sosyeteye girmiş ki sevgili dinleyiciler, 18. asır İstanbul'unda insanların birbirine enfiye ikram etmeleri itibar ve iltifat sayılmaya başlanıyor. Evet, zamanımıza kadar gelen ve yaşı ilerlemiş kimseler tarafından seyrek de olsa kullanılan enfiyenin eski devirde hususi mendilleri vardı. Neredeyse bir çarşaf büyüklüğünde idi bu mendiller. Buruna tutulduğu zaman neredeyse bir ucu yerleri süpürürdü. Çünkü enfiye çeken kimsenin burnu devamlı akardı. Onun için büyük mendil kullanmak vazgeçilmez bir ihtiyaç idi. Evet, günümüze kadar gelen enfiye hikayeleri var. Bunlardan bir tanesi Fransa İmparatoru Napolyon'a ait. Anlıyoruz ki o da bir enfiye tiryakisi. Hususi ve pahalı kutular içinde taşırmış enfiyeyi. Gerek duyduğu zaman kullanırmış. Bir gün bir askeri birliği teftiş ederken cebinden kutusunu çıkarmış, enfiye çekmek istemiş. Generaller şaşırmışlar. Napolyon hiç oralı olmamış, enfiye kutusunu cebinden çıkartmış. Usulüyle, erkanıyla kenarını şöyle bir iki kez eliyle hafif hafif vurmuş. Tam bu sırada birliğin son sırasındaki bir asker koşarak imparatorun yanına gelmiş. Selamını vermiş, Napolyon'un kutusunu elini uzatarak bir tutam enfiye alıp burnuna çekmiş. Sonra da selamını verip tekrar yerine dönmüş. Generaller büsbütün şaşırmışlar. Askerin bu cüreti, bu cesareti karşısında herkes donup kalmış. Bir kişi şaşırmamış, o da Napolyon. Teftiş bittikten sonra generaller İmparatorun kutusundan enfiye alıp çeken askeri yanlarına çağırıp sormuşlar. Sen delirdin mi arkadaş? Neydi yaptığını hareket demişler. Asker şaşkın şaşkın böyle kumandanlarına bakmış. Hayrola efendim demiş. Ne yaptım ki demiş. Daha ne yapacaksın bir adam demiş generaller. Koskoca imparatorun kutusundan demişler enfiye aldın. Hepimizin gözü önünde burnuna çektin. Bu kadar rezalet yetmez mi demişler. Asker büsbütün şaşırmış. Ve generallerin bilmediği bir töreyi açıklamış, demiş ki imparator Korsikalıdır demiş. Ben de Korsikalıyım demiş. Bizde bir adet vardır demiş. Birisi demiş enfiye kutusunu çıkarıp da kenarına 2-3 kez vurdu mu o kutudan enfiye almak lazımdır. Almamak hakaret sayılır. Ben bu adeti bildiğim için imparatorun kutu kenarına vurarak yaptığı davete icabet ettim demiş. Bu kez şaşkınlık Fransız generallerine geçmiş tabii. Enfiye kutusundan hazır söz açmışken Topkapı Sarayı'ndaki müzede bulunan padişahlara ait enfiye kutularını da hatırlamadan geçmeyelim. Enfiyenin evlerde, salonlarda, balolarda moda halinde kullanıldığı yıllar enfiye kutuları başlı başına bir ehemmiyet taşırdı sevgili dinleyiciler. Bunların sedef kakmalı olanları vardı, gümüşten yapılmış olanları vardı, altın işlemeli olanları vardı. Bugün mesela çakmak çeşitleri ne kadar yaygınsa bir zamanlar da enfiye kutusu öylesine yaygın, öylesine çeşitliydi. Ramazan ayında enfiye tiryakilerinin hali bir başka olurdu sevgili dinleyiciler. İftar açtıktan sonra şöyle bir kenara otururlar. Bir iki tutam enfiye çekerler. Zevklerine, keyiflerine değecek olmazdı. Gün boyu özlediler ya enfiyeyi. Adam bir tanesi teravih namazına gitmiş. Böyle güzel bir enfiye kutusu da cebinde. Camilere hırsızlar da giderler vurgun yapmak için. Yoksa camiye gelen hırsızlık yapmaz da hırsızlar camiye giderler. El çabukluğu marifet adamın enfiye kutusunu çalıvermiş. Adam hiç seslenmemiş. Sabretmiş, caminin namaz çıkışını beklemiş. Neyse namazdan çıkmışlar. Bu sefer adamın ayakkabılarını da yürütmüş hırsız. Demek bu biraz da böyle dikkatli, üzerine başına dikkatli, trendez bir adam. Fakat uyanık enseleye vermiş hırsızı. Fakat gayet nazik. Aman efendim ne zahmet ediyorsunuz, çok teşekkür ederim demiş. Şimdi demiş ayakkabılarımı demiş çıkarıp önüme koyuyorsunuz demiş. İçeride benden demiş enfiye kutu istediniz demiş. Ben de enfiyem bitmiş diye kutuyu size vermiştim. Şimdi de ayakkabılarımı böyle taşıyorsunuz. Zahmet oluyor efendim. Hem kutumu taşıdınız hem ayakkabılarımı taşıdınız deyince hırsız mecbur kutuyu da iade etmiş. Ayakkabıları da iade etmiş. Bu da vaktiyle anlatılmış bir nezaket hadisesi. Burada enfiye kutusundan ziyade nezaket önemli ama olsun. Enfiye kutusu deyince aklımıza geldi. Evet, enfiye ile ilgili söylenecek çok şey var ama biz sözümüzü burada noktalayalım ve noktalarken de enfiye üzerine söylenmiş bir sözü, bir cümleyi burada nakledelim. Nakledelim ve bu cümleyle enfiyenin bütün vasıflarını bilmeyenlere bildirelim müsaade ederseniz. Bir enfiye tiryakisi demiş ki sevgili dinleyiciler, günde bir tane, bir defa enfiye çekerseniz gün aydınlığında bile gökteki yıldızları görürsünüz. Eğer bir günde 3 kez enfiye çekerseniz geceleri bile gökteki yıldızları göremezsiniz demiştir Yaki. E ne diyelim tarifi için de.
Ne senden canım bu gelir, ne senden canım bu gelir, bize mi yoksa gösteriş, bize mi yoksa gösteriş. Canıma geçti bu reviş, canıma geçti bu reviş, kerem et bir lahza gidiş, kerem et bir lahza gidiş. Eski macerayı açtım, eski macerayı açtım, sineme yâreler saçtım, sineme yâreler saçtı. Azalimle çabuk kaçtılar, azalimle çabuk kaçtılar, kerem et bir lahza gidiş, kerem et bir lahza gidiş.
Sevgili dinleyiciler, Türk işleme sanatı giyilen ve kullanılan her eşyada kendisini göstermiş işlemelerle değerlendirilmiştir. İşlemeli örtüler arasında yer alan kavuk örtüleri bunların en güzel örneklerini teşkil ediyor. Osmanlı cemiyetinde kavuk, kullanan kimsenin mevkiini belirttiği için çok mühim bir yer işgal ederdi. Örtüsü de o derece değerli sayılırdı. Sarığın tarihi tabii çok eski. İslam kültüründe de sarık var. Ancak fez, takke, külah gibi başlıkların üzerlerine tülbent sarılarak meydana getirilen kavukların ilk defa Gazan Han tarafından, İlhanlı hükümdarı Gazan Han tarafından kullanıldığı biliniyor. Daha sonra Osmanlı Türkleri de deriden başlıklarını bırakmışlar, keçe külah üzerine tülbent sararak kavuk kullanmaya başlamışlar. 17. asırdan sonra kavuk Osmanlılar'da yaygın bir moda, kavukçuluk da bir sanat haline gelmiştir sevgili dinleyiciler. O devirde kullanan kişilerin cemiyet içindeki mevkilerini kavuklar ifade ederdi. Onun için bu mevkilere göre ayrı ayrı şekillerde yapılmış ve her biri ayrı isimler almıştır. Yarım endazeden yani 65 santimden az uzun bir külah üzerine gayet ince Hint tülbenti sarılıp sağdan sola 4 parmak kalınlığında sırmayla süslenip vezirler tarafından giyilen kavuklara kallavi denirdi. Şimdi de var ya fincanlar da var bu şekilde böyle sağdan sola doğru yukarıya doğru böyle yuvarlanık sanki bir çubuğu bir sarmışsınız böyle üste doğru. Bu şekilde bir yukarıya doğru daralan bir kavuk türü kallavi. Böyle fincanlar var. Bunlar biraz da büyük olduğu için kallavi fincan derler. Bu kallavi hep vezirler tarafından giyilirdi. Hatta Halet Efendi vardı vaktiyle Sultan II. Mahmut zamanında. Zorba mı zorba bir adamdı. Astığı astık, kestiği kestik bir adamdı. Askerlerle arası iyiydi. O zamanki Yeniçerileri tahrik edip padişahı bunlarla korkuturdu, istediğini yaptırırdı. Bir gün padişaha gitmiş demiş ki efendim demiş, bu vezir Rauf Paşa demiş, her demiş melanetin altında bu var, bunu demiş öldürmek lazım, başını kesmek lazım. Padişah demiş ki ya etme eyleme Rauf Paşa demiş yakışıklı, kallavi de başına çok iyi yakışıyor, ben o başa, o güzel başa kıyamam demiş. Ve Halet Efendi'nin şeyini böylece geçiştirmiş. Rauf Paşa kurtulmuş tabii. Sonra tabii dünya Halet Efendi'ye de kalmadı. Halet Efendi öldü gitti. Hatta onun için demişler ya, ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur diye. Böyle zalim adamlar ölünce bu beyti söylerler. İşte onun için söylenmiş bu Halet Efendi için. Bu Halet Efendi vaktiyle Sultan II. Mahmut zamanında dediğim gibi Yeniçeriler arkasını alıp çok güçlendi. Sultan Mahmut da bunun elinden bizar oldu. Fırsatını gözetiyordu. O sırada çok ocak söndürmüş bu Halet Efendi. O sırada Mevlana Halid-i Bağdadi var. Irak ulemasından. Onun aleyhine dönmüş bu. Padişah demiş ki efendim demiş. Bu demiş Süleymaniye'de birisi çıktı demiş. Mevlana Halid isminde demiş. Etrafına demiş mürit topluyor. Bu yarın bir gün demiş tehlikeli olur demiş. Bunu ortadan kaldıralım demiş. Padişah demiş ki ya din adamından demiş zarar gelmez demiş. Bırak demiş. Dinlememiş Halet Efendi'yi. Sonra Mevlana Halid'e bunu haber vermişler. Demişler ki Halet Efendi senin için böyle böyle padişaha tezviratta bulundu diye. Halet Efendi demiş ki biz onu demiş hocasına ısmarladık. Ne yapayım demiş ben, ne diyeyim demiş. Gel zaman git zaman Halet Efendi'nin de ikbali sönmüş, idbara dönmüş. Halet Efendi bir fırsatını bulmuş, padişah Konya'ya sürmüş. Ve Konya'da yine bir fırsatını bulmuş, idam ettirmiş. Şimdi Mevlana Halid dediği biz onu hocasına ısmarladık. Halet Efendi Mevlevi tarikatına mensuptu. Yani Mevlana Celaleddin Rumi mani aleminde ona cezasını verdi demek. İşte bu Halit Efendi Rauf Paşa'yı da ortadan kaldırmak istemiş de Rauf Paşa'nın kallavisi sayesinde Rauf Paşa kurtulmuş. Yıllar sonra artık inkılap olmuş, elbise inkılabı fes setreye geçilmiş. Yine böyle mühim bir meselede arkadaşları Rauf Paşa'yı öne itmek istemişler. Rauf Paşa sen bu işi yap demişler. Rauf Paşa yok öyle yağma yok demiş. Ben o işe girmem, o iş tehlikeli iş demiş. Şimdi kallavi de yok ki demiş benim başımı kurtarsın. Kallavi de demiş beni kurtaramaz. Onun için ben bu işe girmem demiş ve bu eski hadiseyi anlatmış. Evet, demek ki kallavi vezirler tarafından giyilen meşhur bir kavuk türü sevgili dinleyiciler. Bazı türbelerde sandukanın başında bu kallaviyi görüyoruz. Bir de sadrazamların, vezirlerin ve padişahların giydiği bir başka kavuk çeşidi var. Ona da mücevveze derler veya selimi derler. Bu da kırmızı bir külahın üzerine beyaz tülbent sarılarak giyilir. Sade bir çeşit. Yüksek memurların giydiği kavuklara horasani denirdi sevgili dinleyiciler. Devlet kalemlerindeki katiplerin giydiği kavuğa katibi denirdi. Halkın giydiğine de perişani kavuk denirdi. Evet, sen onu kavuğuma anlat. Ona buna kavuk sallama. Efendim, devir, kavuk devri, kavuğun devri gibi tabirler günlük konuşma dilimize girmiş. Demek ki kavuk bu kadar bu vesileyle dilimize girmiş. İşte kullanan şahsın kişiliğini, mevkiini belirttiği için bu kadar buna önem veriliyor. Hatta konaklarda, köşklerde, bunların selamlık dairelerinde kavukların konması için kavukluk adı verilen özel raflar vardı. Bunlar şahane oymalarla ve lake işlerle süslenirdi. Kavukluğa konan kavukların üzerlerini de yine Türk işleme sanatının en güzel örnekleriyle örtülür, tezyin edilirdi.
Neden kalbim seni sevdi, o gözler zihnimi çeldi. Neden kalbim seni sevdi, o gözler zihnimi çeldi. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman eser. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman eser. Vefa bekler iken senden, neden ayrı düştün benden? Vefa bekler iken senden, neden ayrı düştün benden? Gönül vazgeçmiyor senden, yeşil gözlü yaman esmer. Gönül vazgeçmiyor senden, yeşil gözlü yaman esmer. Aman esmer, yaman esmer, gözüm gönlüm seni ister. Aman esmer, yaman esmer, gözüm gönlüm seni ister. Bu ayrılık cana yeter, yeşil gözlü yaman esmer. Bu ayrılık cana yeter, yeşil gözlü yaman esmer.
Sevgili dinleyiciler, Türk işlemeciliğinde gerek tekniği, gerek motifleri ve gerekse kompozisyonu bakımından mühim bir yeri var kabuk örtülerinin. Bunlar 1:10'a 1:10 ölçüsünde beyaz değirmi tülbentten yapılırdı. Bütün yüzü işlenirdi bu örtülerin. Bunlardaki motifler iki kısımdı. Birincisi örtünün kenar bordürünü süsleyen motifler, diğeri de ortasındakilerdi. Bu örtülerde kullanılan motifler daha çok çiçek motifleriydi sevgili dinleyiciler. Ve umumiyetle lale, sümbül, yabani gül, nar çiçeği ve karanfil motifleri var bu kavuk örtülerinde. Yalnız saray kıyafetlerinde kullanılan çintemani motifi de kavuk örtülerinde yer alırdı. Ancak bu yalnızca padişah kavukları için tercih edilirdi. Osmanlılar kavuk örtülerinde nar motifine geniş yer vermişler sevgili dinleyiciler. Ecdadımız narı bolluk ve bereketin yanı sıra insanlar arasında birliğin, kardeşlik bağlarının, aile bağlarının da sembolü olarak kabul etmişler. Nar tanelerinin kendi aralarındaki kardeşliği, efendim aile gibi böyle bütünlüğü, taneleri ayıran zarın da insanlar arasındaki gruplaşmayı sembolize ettiğine inanırdı ecdadımız. Buna göre narın kendisini de dünya olarak kabul ederlerdi. Evet, narın böyle bir yeri var. Bir de bu kabuk örtülerinde çarkı felek motifi de çok kullanılmış sevgili dinleyiciler. Bu milattan önce 5000 yıldır olan bir motif. Çarkı felek çok uzun ömürlü bir çiçek. Bunun kavuk örtülerinde motif olarak kullanılmasına sebebi var. Sahibinin uzun ömürlü olmasını temenni ediyor. Bunu dile getiriyor. Birbir üzerine dönen uzun ve yukarı uzanan kolları ile hayatı ve hayatın çarkını anlatıyor bu motif. Ve son numunelerine kadar Türk işlemelerinde bu çarkı felek yerini korumuş. Derler ya, Yemen'in benek benek, ortası çarkı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Manilere, türkülere bile bu çarkı felek motifi girmiş. Şimdi de bununla ilgili yarışma yapıyorlar ama eskiler çarkı felek deyince çiçek ve motif anlarlardı. Evet, Türk işleme sanatı denince akla gelen gül, lale ve sümbül. Bunlar kavuk örtülerinin değişmez motifleri olmuştur sevgili dinleyiciler. Her devirde stilize edilmiş, şekil değiştirmiş fakat daima önde gelen, en çok sevilen tezyinat, süsleme olmakta devam etmişler. Sevgili dinleyiciler, kavuk örtülerinin işlemelerinde kullanılan iplikler ketenin incelik veya kalınlığına göre bükülmüş ipek iplikler. Ancak arada sim kullanıldığı da görülüyor. 18. asırdan itibaren artık kimyevi boyalar bulunmuş. O zamana kadar bu ipliklerin boyanmasında deniz hayvanlarından, bitkilerden istifade edilirdi. Kullanılan renklerin ise koyu ve acı olmamasına çok itina edilirdi. En çok mavi, beş, efendim çimen yeşili, sarı, güvez ve kırmızı renkler kullanılırdı. Siyah rengi ise daha ziyade kenar bordürlerinde yer verilirdi. Evet, anlatmakla olacak iş değil. Bu kavuk örtülerinin en şahane numuneleri Topkapı Sarayı Müzesi'nde Türk işlemeleri seksiyonunda teşhir ediliyor. Gezip görmenizi tavsiye ederiz.
Gözüm bu.
Sevgili dinleyiciler, Batı şehirlerini gezerken parkları turistlerin de çok sevdiklerini, oralarda dinlenip resimler çektiklerini, tek tek çiçeklerle, bitkilerle alakadar olduklarını, zevkle gezindiklerini görürüz. Biz de fırsat bulursak hasretimizi hiç olmazsa birkaç saatliğine bu bakımlı yeşillikler arasında Batılıların tabiat telakkisine ortak etmeye çalışırız. Batılılar parklara dinlenmek için, ciğerlerini oksijenle temizlemek için, hava almak için, şehirlerin sesinden, kokusundan, gürültüsünden kopmak için koşarlar. Genellikle şehirde yaşayanlar buralarda nefes alırlar. Çocuklarını orada büyütürler. Kendini hayat planlarına, düşünce alemini orada bırakırlar. Üniversiteliler derslerini, sporlarını, yürüyüşlerini, hatta aşklarını orada bulurlar, orada yaşarlar. Emekliler yıllarını, ihtiyarlıklarını orada geçirirler. Ressamlar tabloların en güzel renkleri orada bulurlar. Şairler, bestekarlar mısralarına orada ilham ararlar. Gözlerinizin önüne getirin bu parklarda gördüğünüz sakin, emniyetli ve tertemiz yaşantıyı, pırıl pırıl hayatı. Bunları hatırlamak bile bizim için bir peyzaj galerisinde hasretle seyredilen öyle erişilmez tablolar gibi. Hele hele İstanbullular açısından. Vaktiyle sevgili dinleyiciler, bizim atalarımız da yeşilliğe, ağaca çok meraklıydı. Zaten hep genellikle bahçe içinde evlerde oturmaya dikkat etmişler. Şehirde oturanlar, bitişik nizam evlerde oturanlar bile küçücük bir bahçe yapmışlar. Oraya birkaç ağaç dikmişler, dibine birkaç çiçek koymuşlar. Hiç bahçesi olmayanlar bile evlerinin çıkmalarını, şahnişlerini çiçeklerle donatmışlar. Eski Türk evlerinin vazgeçilmez hususiyetiydi çiçekler. Şimdi koca koca siteleri, koca koca apartmanlara bakıyorum da balkonlarında, pencerelerinde tek bir çiçek bile göremiyoruz sevgili dinleyiciler. Yine eskiden hemen her şehrin nefes alacağı, efendim eski tabirle tenezzüf ve teferruç edeceği mesire yerleri vardı. Gezineceği mesire yerleri vardı. İstanbul'un Kağıthanesi, Göksusu, Küçüksusu, efendim Veli Efendi Çayırı, bunların her birisi birer mesire yeriydi. Hatta yabancı seyyahlar diyor ki, Türkler diyor, kabristanlarda diyor mesire yaparlar, piknik yaparlar diyor. Kabristan deyince tabii mezarların üzerine düşünmeyin. Kabristan, evet, ecdadın ölülerini defnettiği yerler. Ama her tarafı yeşillik, ağaçlar, selvi ağaçları, İstanbul'un, şehirlerin oksijen kaynağı. Şimdi onları da kaldırmak istiyorlar şehirlerden, ne akla hizmetse. Halbuki ne çok faydaları var. Hem havayı temizliyor, hem de insana ibret hasıl ediyor. Bu mezarlıkların boş yerlerinde eski İstanbul halkı oturur, piknik yapar, çoluk çocuk koştururdu. Hem devamlı mezar taşı seyrederek ibret alırlar, ölümü hatırlarlar, hem de hava alırlardı. Daha sonra Gülhane Parkı yapıldı. Padişah saraydan bir parçayı verdi. Halk rahatça gezinsin, eğlensin diye koca Gülhane Parkı yapıldı. Şimdi maalesef eskiden yapılan parklar kadar, mesire yerleri kadar yerimiz yok. İğreti 3-4 tane park yapılıyor. O da pislik yuvası, uyduruktan, beton birer taş. Yani yasak salma kabininden. Nerede Avrupa'daki parklar, nerede eski Osmanlı'nın mesire yerleri, nerede şimdiki uyduruk kütübiyoz parklar. Evet, parkları yemyeşil, tertemiz, gölgelikleri içerisinde su sesinden, kuş sesinden başka çocuk cıvıltıları dinleniyor. Tabiatla iç içe, sağlık kaynağı, uçsuz bucaksız o yeşil güzellikleri düşünün. Dünyanın her köşesinde, suyun bulunduğu her şehirde hayatları boyunca tabiatla beraber insanlar yaşar. Bu da tabii bir hak. Bunu da onlarda kimse esirgememiş. Dünyanın birçok şehrinin ismi urbanizm literatüründe bahçeler veya parklar şehri olarak geçer. Mesela Londra'nın Hyde Parkı, Green Parkı, Regent Parkları. Paris'te Jardin du Luxembourg var mesela. Tüleri bahçeleri var. Viyana'da Stad var, Prayer var, Belvedere var, Schönbrunn var. Romanlara bile geçmiş bunlar. Salzburg'da sırf karanfillerle bezenmiş olan Mirabel Parkı var. Brüksel'de Parc de Bruxelles var. Polonya'nın başşehri Varşova'da Ujazdowski Parkı var, Lazienski Parkı var. İsveç'te, Stockholm'de Skansen Parkı var. Efendim başka, mesela Hollanda'da, Amsterdam'da Vondel Parkı var. Burnumuzun dibinde Belgrad'da bile bir sürü park var. Avola Parkı var, Topsider Parkı var, Groçka Parkı var. İspanya'da çok güzel parklar var. Barcelona'da mesela Ciudadela Parkı var. Japonların kendilerine mahsus mimari, peyzaj mimarisine göre düzenlenmiş parkları var. Hibiya Parkı var mesela, Meno Parkı var, Shiba Parkı var. Shiba Parkı meşhur mesela. Almanya'da zaten yeşillik. Hofgarten Parkı var şeyde, Münih'te, Bavyera'da. Nifenburg Parkı var. Hele İtalya'da en meşhur parklar. Berenjo Jardin var mesela. Villa d'Este gibi parklar var. Bunlar çok tanınmış parklar. Her birisi dünyaca bilinir. Edebiyata bile girmiş. Tabii ama en önemli ünlü parklar İngiltere'de sevgili dinleyici. İngiltere'nin parkları çok meşhur. Ondan sonra geliyor Avusturya parkları. Ancak Avusturya parklarının da güzelliği bambaşka. İçinde atla bile gezmek mümkün. Tabii bu güzellik nasıl böyle kalmış? Bunun sebebi şu sevgili dinleyiciler. Avrupa'da 13. ve 14. yüzyıllarda bir takım kanunlar çıkmış. Bu kanunlar tabiatın ve şehirlerin güzelliklerinin korunması ile ilgili. Mesela 1306 yılında bir Londralı kömür yakma sebebiyle havayı kirlettiği için ölüm cezasına çarptırılmış. 300 yıl sonra da kömür günlük hayatın enerji ve ısı kaynağı haline geldi. Onu da biliyoruz. Bir taraftan günümüzden neredeyse 700 yıl önce kömür yakmanın cezasını düşünelim. Bir yandan da bugünkü medeniyet ve teknoloji sebebiyle atmosferde 3000'den fazla zehirli maddenin bulunduğuna bakalım. İnsanoğlunun yeryüzünde belirtilmesinden ve ateş yakmasından sonra çevrenin, efendim, tabiatın saflığını gücüyle, aklıyla, buluşlarıyla, tecrübeleriyle nasıl berbat ettiğine bakalım. İşte bu noktada kent hayatında parkların ehemmiyeti münakaşa götürülmeyecek derecede önemli, ehemmiyetli bir seviyede. Sevgili dinleyiciler, bir büyük ve yaşlı ağaç günde 13.600 gram oksijen üretiyor. Bir insan da günde 566 gram oksijen tüketiyor. Demek ki bir büyük ağacın ürettiği oksijen 24 insanın hayatını temin ediyor. İşte İstanbul'un nüfusunu buna kıyas edin, ne kadar büyük ağaca ihtiyaç var. Bu kadar ağaç yokken bir de bu araç bolluğunu, efendim, onların korkunç oksijen tüketimini hesaplayın. Hele bu araçlar oksijeni tükettikten başka benzini, mazotu yakarak bir de öldürücü gazlar çıkarıyor. Ya bunları kimler temizleyecek? Bacalar, bacalarda yakılan her şey, bunların tükettiği oksijen. Zaten bir oksijen aşığı var, bir de bunlar. Peki buna karşılık nerede parklarımız? Nerede oksijen üreticileri? Nerede havayı temizleyecek filtreler? Dünya istatistikleri var. O diyor ki, kişi başına diyor en az 8 metrekare yeşil alan olması lazım diyor. Yani yeşillik olması. Yani yeşil ciğer olması lazım. İstanbul'da kişi başına 1, Ankara'da 2, İzmir'de 3 metrekare yeşillik var. İzmir yeşil. Ankara İstanbul'dan daha iyi durumda. Ya Londra'da kişi başına 29 metrekare. Viyana'da 26 metrekare yeşillik var kişi başına. İşte Avrupa'daki parklar bolluğu ve de alınan yan tedbirler sebebiyle insan ömrü prim yapıyor. Hele Zürih'te kişi başına düşen yeşil alan nispeti korkunç. Çevreyle beraber 60 metrekare. Geçenlerde Viyana'da bir istatistik yayınlanmış. Orada Avusturya'daki ölüm ortalaması 79'a kadar çıkmış. Tabii bunlar, Batılılar daha çok hayat oyununun kaidelerini, parkları, yeşil alanları, bir de tabii bunların yan koruyucu tedbirlerle bunların teminini yürütüyor. Bir yandan da oyun oynayacak, çocuklara oyun oynayacak yerler açıyor. Biz daha çocukların oynayacağı yer bile yok. Nerede kaldı ki parklar? Evet. İnsanların geleceği, şehirlerin geleceği, çevre temizliği hep bu yeşil ciğer denilen parklara, yeşilliklerin bolluğuna bağlı. Dünya turizm istatistikleri de turizmin artık tarih ve arkeolojiden havası, efendim yiyecekleri, içecekleri kirlenmemiş, sağlıklı bir tabiata doğru bir dönüş yaptığını gösteriyor. Günümüzde her şeyin tabisi makbul. Artık deniz kenarları, binalar insanları tatmin etmiyor. İnsanlar bahçeler arıyor. Tarih boyu uyanık adamlar, görgülü adamlar bunlara dikkat etmiş. Medeniyet demek bu demek. Şimdi tekrar insanların aklı başına geldi. Bu yeşilliklere itibar ediyor. Maalesef Avrupalılar bundan dolayı şanslı. Ancak biz maalesef yeşile düşkün, çiçeğe düşkün bir milletin torunları olarak maalesef yeşile, parka o kadar düşkün değiliz. Neyse ki son zamanlarda artık bizim şehircilerimizin de yetkililerimizin de bu parklara, yeşilliklere önem verdiğini görüyoruz. İnsanların, özellikle büyük şehirde yaşayanların, hele şu zamanda, bu stresli sıkıntılı zamanda yaşayanların nefes alabilecekleri, kendilerini atabilecekleri parklar. İşte Yıldız Parkı İstanbul'da ne kadar güzel. Yani o saraylar da yapılmış olmasa, bazıları anlamayız nedense kınarlar ama o saraylar da yapılmış olmasa İstanbulluların nefes alacağı yer olmazdı diye düşünüyoruz. Allah'tan ki bu var. Deniz bir de zaten havayı temizliyor. O da büyük bir şans. Zaten Avrupa'da şehirler ya deniz kenarına ya nehir üzerine kurulmuş. Maalesef bizde böyle bir adet yok. Nehir üzerine kurulan şehir çok az. Olsa da üzerine hemen kapatıverirler betonlarla. Şu kasabalarda falan vardır. Çünkü o nehirler bizde lağımdır. Halbuki Avrupalılarda hem estetik olarak güzeldir hem de ulaşım yapılır. Onun üzerinde gemiler, kayıklar gider gelir. Ulaşımı sağlar. Biz tabii bunu da bilmediğimiz için bu güzelim ırmakları, nehirleri, çayları hemen üzerine betonlarla örteriz. Birer kanal haline, yeraltı kanalı haline getiririz. Ondan sonra da sen o tabiattan hayır bekle. Neyse çok karamsar tabloda çizmeyelim, müspet olmak lazım. Biz gene elimizdekilerle memnun olmasını, yetinmesini bilelim. Buna da şükür diyelim. Çünkü insan haline şükrederse elindeki nimetler daha da artar demişler.
Bakıyor, ahu gibi kaçıyor. dönüp dönüp bakıyor. Ahu gibi kaçıyor.
Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan zamanın sonuna geldik ve Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya inşallah yeni bir Çınaraltı programında yeniden sizlerle beraber olma ümidini taşıyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.